Ayrım 9. Sayfa 521. 42. Bölüm. Saltanatın Sonu. İstanbul'da neler oluyordu bu arada? Barış konferansı öncesinde buradaki durum hiç de normal sayılmazdı. Başkent hala müttefik işgali altındaydı. Tevfik Paşa hükümetinin kağıt üzerinde hala yetkisi vardı. En önemlisi, Halife Sultan hala tahtında oturuyordu. Halife olarak hala dini başkan durumunu korumaktaydı. Lakin imparatorluğundan bütün elinde kalan sadece İstanbul'dan ibaretti. Memleketin üst yanı, padişahın başlarını asi diye kanun dışı ilan edip, aleyhlerinde fetva çıkararak ölüm cezasına çarptırdığı Büyük Millet Meclisi hükümetinin denetimi altındaydı. Lakin onun da İstanbul'da hala hukuki bir durumu yoktu. Mustafa Kemal İstanbul hükümeti ve saltanat sorunlarının nasıl çözümleneceğini İzmir'deyken de Ankara'ya döndükten sonra da arkadaşlarıyla uzun uzadıya görüşmüştü. Zamanı gelince padişahlığı kaldırmayı çok önceden tasarlamış bulunuyordu. Meclis de onun bu niyetini sezmiş ve telaşlanmaya başlamıştı. İhtilalin 4 kurucusu Mustafa Kemal, Rauf Bey, Ali Fuat ve Refet Paşalar, bundan sonra atılacak adımı tartışmak için yine içki sofrasında sabaha kadar süren bir toplantı yaptılar. Gazi ihtiyatlı davranarak onlardan bu sorun üzerindeki görüşlerini teker teker bildirmelerini istedi. Rauf Bey cevabında vicdan, duygu ve gelenek bakımından saltanata ve halifeliğe bağlı olduğunu söyledi. Yalnız vatan haini gibi davranmış olan ve değiştirilmesi gereken Vahdettin'i tutmadığını belirtti. Refet Paşa, padişahlığın meşruti bir hükümdarlık olmasını uygun görüyordu. Burada hükümdarın rolü sadece meclise karşı sorumlu bir başvekilin seçmiş olduğu vekilleri onaylamak olacaktı. İngiliz sistemini beğenen Rauf Bey ile memlekette birçok kişi daha bu düşüncedeydiler. Bunlar Ankara hükümetinin İstanbul'a yerleşmesini ve padişahın istikrarı sağlamak için hükümetin itibari başkanı olmasını ileri sürüyorlardı. Ama asıl iktidar İtalya'da Mussolini nasılsa başvekil olarak Mustafa Kemal'in elinde bulunacaktı. Ali Fuat Paşa'ya düşüncesi sorulunca, Moskova'dan yeni döndüğü için henüz halkın duygularını incelemeye ve böylece somut bir düşünce edinmeye vakit bulamamış olduğunu söyleyerek kaçamaklı bir karşılık verdi. Mustafa Kemal şimdilik bu sorunu daha fazla ileri götüremeyeceğini anlamıştı. Arkadaşlarına saltanat meselesinin henüz söz konusu olmadığını söyledi. Mecliste de bu yolda bir demeç vererek mebusları yatıştırdı. Yine de milliyetçilerin İstanbul'da bir temsilcileri olması gerekliydi. Gazi böylece Doğu Trakya'ya bir askeri vali atamaya karar verdi. Karargahı geçici olarak İstanbul'da bulunacak olan bu göreve Refet Paşa'yı seçti. Bu arada Lozan'da açılacak olan barış konferansına da bir baş murahhas seçmek gerekiyordu. Gazi İsmet Paşa'yı bu iş için uygun bulmaktaydı. Bununla beraber meclis koridorlarında Rauf Bey'in adı ileri sürülüyordu. Mebuslar İsmet Paşa'nın sadece bir asker olduğunu, politikadan bir şey anlamadığını ve kurnaz yabancı diplomatlar karşısında başarısızlığa uğrayacağını söylüyorlardı. İsmet Paşa Lozan'a muhakkak gitmeliydi. Ama Rauf Bey'e yardımcı ve askerlik konularında danışman olarak. Gazi buna karşılık İsmet Paşa'nın akıllılığını, uzak görüşlülüğünü övüyor ve uzun süredir savaş alanında bulunduğu için bu meziyetlerinin Ankara'da gereği gibi takdir edilmediğini söylüyordu. Örnek olarak, "Şu oturduğum masayı alın," dedi. "Şimdi içinizden birinden bunu devirmesini istesem, bunu iki türlü ya da üç türlü, bilemediniz dört türlü yaparsınız. Ama İsmet Paşa öylesine akıllıdır ki masayı 8-9 belki de 10 ayrı biçimde devirir." Kazım Karabekir'in adaylığını da konferansta bulunacak olan Rusların kendisini sevmediği bahanesiyle savuşturdu. En sonunda protokol sorunu da ortaya atıldı. Rauf Bey başvekildi. Öteki devletler konferansa hariciye vekillerini göndereceklerdi. Türkiye'nin de buna ayak uydurması gerekirdi. Bu tez Gazi'nin işine geliyordu. Avrupa'yı iyi tanıyan ve uzlaşma eğiliminde olan Rauf Bey, kendi bildiğini okuyacak, kolay idare edilemeyecekti. Oysa İsmet Paşa'yı nasıl yönetebileceğini biliyordu. Böylece istediğini yaptırarak İsmet Paşa'yı seçtirdi. Yusuf Kemal Bey yerini ona bırakmak için Harciye Vekilliğinden çekildi. İsmet Paşa böylece bir olup bitti karşısında kalmış oldu. Bu görevden korkuyor, kabul etmek istemiyordu. Mebuslar gibi o da kendi kendini bir diplomat değil bir asker olarak görüyordu. Öyle uzun uzun müzakereye girişmek onun işi değildi. Mudanya konferansı bile ona ağır gelmişti. Ama kabul etmemek de elinde değildi. Biraz nazlanacak oldu. Fakat Gazi bir kere daha kurmay başkanına emir veren komutan rolünü takınarak teklifinin emir niteliğinde olduğunu kendisine açıkça bildirdi. Gazi bundan sonra Yunanlıların eline geçmesi mecliste büyük üzüntülere ve yakınmalara yol açmış olan Bursa'ya gitti. Keşiş Dağı eteklerindeki bu eski Osmanlı şehri, çevresindeki yanıp yıkılmış köyler, şehirler arasında her nasılsa sağlam kalabilmişti. Dipnot, Uludağ. Bursalılar kutlama törenleri arasında Gazi'nin eski Osmanlı padişahlarının türbelerini de ziyaret edeceğini umuyorlardı. Ama Mustafa Kemal en çok, şimdi sayıları 140 bine varan ve tarafsız bölgeyi kuşatmış olan kuvvetlerini yeniden düzenlemek tasasındaydı. Bunu da şöylece yaptı. Gruplardan birini öncülerinin çekilmiş olduğu Çanakkale güneyinde, öbürünü de İzmit Yarımadası karşısında bıraktı, yedeklerini de Bursa'da topladı. Böylece bunlar barış görüşmeleri kesintiye uğrayacak olursa, kanatlardan herhangi birini kuvvetlendirmek için el altında bulunacaktı. İsmet Paşa ile Fevzi Paşa Bursa'ya daha önce gelmişlerdi. Şimdi Milli Müdafaa Vekili olan Kazım Karabekir ile Refet Paşa da Gazi ile beraber geldiler. Böylece bütün komutanları yanına toplanmış oldu. Özgürlüklerine kavuşmuş olan Bursalılar, Muzaffer Paşaları hayran hayran seyrediyorlardı. Ortada ağırbaşlı bir sevinç havası vardı. Zafer taklarının çabucak kurulduğu caddeler, paşaların otomobilleriyle, kurmay subayların arabalarıyla dolmuştu. Askeri bando marşlar çalıyor, kalpağının altında çok şık duran Gazi, bütün bakışları üzerinde topluyordu. Zaferi kutlamak için verilen bir ziyafette İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'na atandığını bildirdi. Paşa sesini çıkarmadı. Her zamanki gibi gülümsemiyordu. Bakışları sanki orada değilmiş gibi gölgeli, dalgındı. Mustafa Kemal yüksek duygularla dolu, parlak bir söylev vererek ondan, "İçimizde en iyi, en kusursuz olanımız, en güvenilerek danışılacak, en inanılarak dayanılacak kimse, arkadaşların en candanı, yurtseverlerin en ateşlisi, yalnız Türklerin değil, şanlarını, şereflerini, namuslarını kurtardığı Müslüman milletlerin de saygısını kazanmış insan," diye söz etti. Şimdi milletimizi Avrupa'da o temsil edecekti. İsmet Paşa'ya karşı davranışları, milletimize karşı davranışları için bir ölçü olacaktır. Millet barış istiyordu. Fakat zorlanacak olursa sonuna kadar savaşmayı da bilirdi. Gazi övgülerinden Kazım Karabekir Paşa'ya da pay çıkarmayı unutmadı. Akıllılığı, kahramanlığı, teşkilatçılığı, askerlikteki cesurluğu. Başkaları henüz kararsızken Kazım Paşa bir ordu kurmuş, bununla doğu cephelerini güven altına almış, sağlamlaştırmış, milli hükümetin gücünü ilk olarak ortaya koymuştu. Gazi geçmişi bir daha andı. İlk mücadeleleri, hiçbir şey beklemeden, bir şey ummadan, giriştikleri fedakarlığın çılgınlık olduğunu bile bile kendisine ilk koşan arkadaşlarını, Anadolu'nun kurtarılışı ve halklarını, gücünü, benliğini kavramış bir Türk milletinin doğuşu ile sonuçlanan üç uzun yılı. Şimdi geriye yapılacak işlerin en zoru kalmıştı. Zaferden sonuna kadar yararlanmak. Bu yararlanmadan ne anladığını bir akşam bir sinemada zafer şerefine yapılan büyük bir toplantıda belirtti. Üniformalar giymiş savaş öksüzleri yarınki kuşağı, Öğretmenler bugünkü kuşağı temsil ediyorlardı. Paşalar arkasına kocaman bir Türk bayrağı asılmış olan platforma sıralanmışlardı. Gazi'den başka hepsinin üstünde üniformaları vardı. Yalnız o her zamanki gibi şık, başına astragan kalpağını, üzerine de Ankara'daki sivil elbisesini giymişti. Toplantıda kadınlar erkeklerden daha çoktu. Gazi onlara, "Siz bizim hesabımıza eğitim savaşını kazanın, memlekete bizden fazla hizmet etmiş olursunuz," dedi. "Sizi bu savaşa çağırıyorum." Erkeklere de, "Şu andan başlayarak kadınlarımız memleketin toplumsal yaşayışına katılmayacak olurlarsa, hiçbir zaman tam anlamıyla gelişemeyiz," dedi. "Sonuna kadar geri kalır, Batı uygarlığıyla hiçbir şekilde boy ölçüşemeyiz." Sonra koluyla geniş bir hareket yaparak sözlerini şöyle bitirdi. "Eğer çağdaş yaşayışa ayak uydurmak, onun yüklediği zorunlulukları kabul etmek istemezseniz, bütün bu yaptıklarımız hiçbir işe yaramayacaktır. Köhne geleneklere sımsıkı yapışıp durursanız, cüzzamlılar, paryalar gibi yapayalnız kalırsınız. Kişiliğinizi koruyun ama batıdan da ileri bir millete gerekli olan şeyleri alın. Yaşayışınızı bilime ve yeni düşüncelere uydurun. Siz bunu yapmazsanız günün birinde onlar sizi yutar." Uzun bir alkış koptu. Kadınlar heyecandan ağlıyorlardı. Bu geleceğin ilk belirtisiydi. Gazi, İzmir'in için için yanan küllerine bakarken Falih Rıfkı'ya bu gelecek için, "Sanıyorlar ki," demişti, "artık istediğimi elde ettim, her şey bitti. Oysa ki asıl bundan sonra bir şeyler yapmaya başlayacağız. Gerçek işimiz şimdi başlıyor." Mustafa Kemal Fikriye'yi Ankara'dan Bursa'ya getirmişti. Halide Edip gelirken onlarla şehir dışında yolda karşılaştı. Gazi arabadan inerek Fikriye Hanım'ı Münih'te bir sanatoryuma göndereceğini söyledi. Veremdi. Hastalığı son zamanlarda artmış, Ankara doktorları uzmanlar tarafından bakılmasını gerekli görmüşlerdi. Gidişinin sağlık nedenlerine dayandığı kolayca söylenebilirdi. Ama Mustafa Kemal'in kafasında başka nedenler de dolaşıyordu. Bu bağlantıya son vermek için uygun bir durumdu. Fikriye, Gazi'ye yük olmaya başlamıştı. Oysa onun başkalarının hastalığıyla uğraşmaya tahammülü yoktu. Fikriye Hanım'ın kendisine yapışmasına sinirleniyordu. O isteklerini bir zaman için karşılamış olan bir kadındı, o kadar. Lakin Mustafa Kemal hiçbir kadına uzun süre bağlanamazdı. Fikriye ise hayatının artık sona ermiş olan bir dönemini temsil ediyordu. Ona bundan sonraki yaşayışı için hiçbir şey veremezdi. Halide Edip Fikriye'nin Münih'e gönderilmesini uygun bulmakla beraber bu acele gidişte İzmir'in tesiri olduğunu anlamıştı. "Veda edebilir miyim?" dediğim zaman Mustafa Kemal Paşa arkasındaki otomobilin kapısını açtı. Kendisi geri çekildi. Fikriye Hanım kürklere sarılmış oturuyordu. Ellerimi yakaladı. Kürkünün içinde çok zayıf görünüyordu. Değişmişti. Hasta olduğu anlaşılıyordu. Gülümsemek için güçlük çekiyordu. Bu yüz bir ıstırap maskesiydi. "Ben Avrupa'da bir sanatoryuma gideceğim. Doktorlar iyi olursun," diyorlar. "İnşallah Fikriye Hanım. Keşke bu kadar uzatmasaydınız." "Ben gitmek istemedim. Fakat paşa ısrar etti. Bir iki gün İstanbul'da kalacağım." "Ondan sonra sanatoryuma, değil mi?" "Birkaç günde Paris'te kalıp daha önce kendime esvap yaptırmak istiyorum." Zavallı nasıl bir endişeyle yüzümü inceliyor, Paris modeli esvaplarla tekrar göze gireceğini umuyordu. O kadar acıdım ki gözyaşlarımı zor tutabildim. Boynuna sarıldım. "İyi olacaksınız," dediğim zaman "inşallah" diye o da boynuma sarıldı, yanaklarımdan öptü. Ben de veda ederek ayrıldım. Fikriye Hanım İstanbul'a Refet Paşa'nın yanında gitti ve böylece talihin tuhaf bir cilvesiyle Mustafa Kemal'in zaferinin İstanbul'da nasıl kutlandığını da gözleriyle gördü. Gazi, Refet Paşa'ya verdiği talimatı isteyerek kesin tutmamıştı. Nazari olarak yetki alanı sadece Doğu Trakya'ydı. Gidişinden bir akşam önce Gazi'den İstanbul'daki tutumu üzerinde daha belirli bir direktif almak istedi. Ama Bursa'da birkaç gazeteciyle beraber masada oturup konuşan Gazi, Onu sadece ahbapça selamlayarak üstünkörü bir vaatte bulundu. Dostum, işin başından beri beraberiz, aynı şeyleri düşündüğümüzü bilirsin. Refet Paşa'nın İstanbul'da karşılanışı çok gürültülü oldu. Bindiği gemi Haliç'e yaklaştığı sırada, boğazın iki yakasından kopan binlerce sandal çevresini sardı. Hepsi kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla, yeşil Müslüman sancaklarıyla, renkli kurdelelerle donanmışlardı. Galata Köprüsü de baştan başa defne dallarıyla bezenmişti. Her evin, her kubbenin, her minarenin üstünde bayraklar dalgalanıyordu. Evlerin dışı halılarla örtülmüştü. Bütün caddeler zafer taklarıyla donatılmış, üzerlerine gazinin ve öteki komutanların fotoğraflarıyla, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve Türk milletinin gücünü, kuvvetini öven yazılar asılmıştı. On binlerce insan caddeleri doldurmuş bekliyordu. Köprünün yanındaki büyük meydanda kadınlar ayrı bir grup halinde toplanmışlardı. İçlerinden çoğu peçesizdi. Evlerin damları, camilerin kubbeleri ile minareleri, hatta limandaki gemilerin direkleri bile salkım salkım seyirci doluydu. Refet Paşa'nın gemisi yaklaşırken bir yandan Boğaz ve Haliç'teki bütün gemilerden yükselen sağır edici düdük sesleri, bir yandan kıyıdaki kadın, erkek, çocuk, herkesin avazı çıktığı kadar bağırmasından kopan uğultu havayı parçalayacaktı sanki. Veliaht Abdülmecit Efendi'nin yaveri vapura gelerek kendisini karşıladı. Efendisinin bu mutlu zafer karşısında sevinç duyduğunu ve Refet Paşa'nın gelişinin Trakya'da adaleti, güvenliği, huzuru sağlayacağını umduğunu bildirdi. Refet Paşa teşekkür için verdiği cevapta, hükümetin halifeliği korumak amacında olduğuna ve Abdülmecid'in de halifelik veliahtı bulunduğuna değindi. Karada aralarında padişah adına hoş geldiniz diyen hünkâr yaverinin de bulunduğu bir heyet tarafından karşılandı. Orada anlamlı bir konuşma yaparak, yüksek halifelik makamına karşı olan dinsel bağlılık duygularını belirtti. Fakat ne padişahlıktan ne de sultanın kendisinden söz etmedi. Oradakiler birbirlerine manalı manalı baktılar. Yaverin yüzü sararmışa benziyordu. Karşıcı heyetin öteki üyelerine de aynı şekilde davrandı. Sadrazam Tevfik Paşa'nın hoş geldiniz dileğine teşekkür ederken, bunu sırf ona karşı duyduğu kişisel saygıdan dolayı yaptığını açıkça belirtti. Yoksa Anadolu böyle bir hükümetin varlığını tanımıyordu. Daha sonra Dahiliye Nazırı adına okunan bir nutka verdiği karşılıkta candan teşekkürlerini dile getirdi, fakat böyle bir nazır tanımadığını da ekledi. Refet Paşa parmaklıktan dışarı çıkınca halk polis kordonunu yararak çevresini sardı, otomobiline kadar omuzda taşıdı. Bütün geçtiği yollarda herkes ellerindeki bayrakları ve gazinin defne ve çam dallarıyla çerçevelenmiş resimlerini sallıyordu. Refet Paşa, üstü başı tertemiz, canlı, ufak tefek bir adam, halkın coşkun alkışlarıyla duygulandığını gizleyemiyordu. Doğruca Fatih'in türbesine gitti. Burada dua ettikten sonra toplanmış olan öğrencilere kısa bir söylev vererek, babalarının fedakarlığı yoluyla kazanılan bu zaferin aslında gençliğin zaferi olduğunu belirtti. Daha büyük bir halk kalabalığına türbede yatanı öven sözler söyledi. Bu şehri onlara bu büyük Türk komutanı vermişti, ellerinden alınmasına hiçbir Türk müsaade edemezdi. O ana kadar yer altında çalışmış olan milliyetçi kuruluşlar meydana çıkıp da milli ülkeye bağlılıklarını sevinç içerisinde ortaya atınca, 3 yıldan beri birikmiş olan heyecan büsbütün patlak verdi. Şenlikler günlerce sürdü. Refet Paşa, Ayasofya'daki cuma namazından sonra minbere çıkarak, camideki büyük kalabalık karşısında konuştuğu zaman en yüksek noktaya ermişti. Dinleyenlerden çoğu hıçkırıklarını tutamadılar. Zarif, enerjik, güzel konuşan, her zaman her yerde hazır olan Refet Paşa'ya bu milli kahraman rolü iyi oturmuştu. Etrafında insanlar üniformasını öpmek, üzerinden hatıra olarak bir şeyler koparıp almak için itişip kakışınca Refet Paşa bağırmaya başladı. "Beni öldürecekler, parça parça edecekler. Öylesine seviyorlar beni. Trakya'ya gitmek üzere İstanbul'a gelen bir milliyetçi jandarma birliği sokaklardan geçerken alkışlarla karşılandı. Yabancılarla Levantenler gözden uzak duruyor ve milliyetçilerin bu cakasının bir saman alevi gibi parlayıp söneceğini, sonra her şeyin yine eskisi gibi olacağını düşünerek kendilerini avutuyorlardı. Padişah bu arada unutulup gitmişti. Onu tek unutmayan, "Kahrolsun Yıldız'daki alçak herif!" diye bağıran bir öğrenci topluluğuydu. Yalnız Refet Paşa'nın boyuna halk egemenliğinden söz etmesinden biraz telaşa kapıldığı söyleniyordu. Refet Paşa müttefiklerle derhal ilişki kurdu. Kısa zamanda karşılıklı viski içerken Harrington'la ahbaplığa girişti. Artık Mudanya Anlaşması imzalandıktan sonra İngilizlerin şehir üzerinde eskisi gibi sıkı bir denetimi sürdürmek istemediklerini anlamıştı. Bu tutumdan yararlanarak milliyetçilerin gücünü belirtecek hiçbir fırsatı kaçırmadı. İşgal kuvvetlerinden nezaketle bir takım isteklerde bulundu. Bunların çoğunu da elde etti. Müttefikler daha şiddetli davranışlara giriştiği hallerde bile tepki göstermediler. Hafif protestolarla yetindiler. Subayları mesele çıkarmamak için emir almıştı. Eskiden o kadar güçlü olan işgal mekanizması gevşemeye başlıyordu. Milliyetçiler idare alanında da padişah taraftarlarını bir yana ittiler. Milli amaca hainlik edenlerden ölçlerini alıyorlardı. Dahiliye Nazırı iken Mustafa Kemal'i kanun dışı ilan eden Ali Kemal, işgal kuvvetlerini destekleyen ve mukavemet hareketini yeren düşmanca tutumunu daha sonra gazeteci olarak da sürdürmüştü. Milliyetçiler kurban olarak onu seçtiler. Bir akşam milliyetçi sivil polisler onu Beyoğlu'nda bir berberde Büyük Millet Meclisi adına tutuklayarak bir motora bindirdiler. Ağzını kapadıktan sonra müttefik devriyelerinin gözüne çarpmamak için yarı sönmüş ışıklarla yol alarak artık milli ordunun elinde bulunan İzmit'e götürdüler. Orada sabahleyin erkenden hükümet konağına getirilerek sorgusu yapılmak üzere komutanın karşısına çıkarıldı. Fakat öğleyin tekrar hapishaneye götürülürken peşine takılan büyük bir halk topluluğu nöbetçileri dağıtarak Ali Kemal'i linç etti. Ali Kemal'in ölümü Yıldız Sarayı'nda büyük bir telaş uyandırdı. Padişah İzmir'in kurtuluşundan beri hangi tutumu takınacağına kesin olarak karar veremiyordu. Abdülhamit'in başına gelenler bir türlü aklından çıkmıyor, bir an İstanbul'dan ayrılmayı düşünüyor, arkasından milliyetçilere karşı bir af gösterisinde bulunmayı tasarlıyordu. Artık kendi mahiyetindekiler de çekilip gitmeye başladığı için muhafızlarının takviyesini Harrington'dan istemişti. Böylece yabancılar tarafından korunmakla hala tahtını kurtaracağı düşüncesiyle Refet Paşa'yı huzuruna kabul etti. Refet Paşa karşısında redingot giymiş, yaşlanmış bir adam buldu. Nişanlarını takmamıştı. Yanında çökmüş imparatorluğun son sembolü gibi bir tek yaver vardı. Yeni devrin genç generali Refet, üniforması içinde dipdiri, belinde tabancasıyla karşısında durdu. Merasime önem vermeden söze girişti. "Efendimiz," dedi, "bugünkü durum daha fazla sürüp gidemez. Türkiye'de biri Ankara'da biri İstanbul'da iki hükümet olamaz. Olayların gücüne boyun eğerek hükümetinizi istifaya çağırıp milletin yararına olmayan bu ikiliğe son vermenizi dilemeye geldim." Vahdettin vakit kazanmak istedi. İki hükümetin birleşmesini düşünmeye hazır olduğunu ve Ankara'nın dileklerini öğrenmek istediğini söyledi. Refet Paşa bunun üzerine kendi sorumluluğu altında konuşarak daha önce Gazi'ye de anlatmış olduğu düşüncelerini padişaha açıkladı. Padişah meşruti bir hükümdar olacak, meclisin seçtiği vekilleri yerlerine atayacak, onları onaylama hakkını elinde tutacak fakat veto hakkı olmayacaktı. Yine de bu arada geçmiş bir devrin adamı olan ve artık milleti temsil etmeyen şimdiki nazırları iş başından uzaklaştırması şarttı. Vahdettin kaçamaklı bir yol tuttu. Madem ki bu andan sonra meşruti bir hükümdardı, öyleyse nazırlarını işten uzaklaştırmadan önce onlara danışması gerekirdi. Refet Paşa padişaha bir karar verecekse şu anda vermesini söyledi. Sultan teklifini kabul ediyorsa Ankara'ya bildirecek ve hükümetin onayını almaya çalışacaktı. Ama Vahdettin kendini yenilmiş saymak istemedi. Hala bir şey oluverecek de tahtını kurtaracakmış gibi bir umuda yapışmış duruyordu. Görüşmeyi burada kesti. Refet Paşa Gazi'ye padişahın görüşünün bizimkinden çok ayrı olduğunu telledi. Müttefikler tam bu kritik anda yine münasebetsiz bir iş yaptılar ve böylece Mustafa Kemal'e harekete geçmek için beklediği fırsatı vermiş oldular. Hala protokola bağlanıp kalarak daha önceki konferanslarda olduğu gibi bu defa da Lozan Konferansı'na hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini hem de Babali hükümetini bir arada çağırdılar. Mebuslar bunun üzerine fena halde öfkelendiler. Bunun memleketi yabancıların gözünde ikiye bölmek için padişahın yeni bir manevrası gibi gösteren 16 konuşmacı birbiri arkasından kürsüde söz aldı. Hükümetin cinayetlerini uzun uzun tekrarladılar. İstanbul'un Lozan'a temsilci göndermesi vatana ihanet sayılacaktı. Hariciye vekili olarak ilk defa söz alan İsmet Paşa, bu çifte çağrının Mudanya Anlaşması'na aykırı olduğunu ileri sürdü. Saltanatın kaldırılması için psikolojik an gelmiş bulunuyordu. Pratik metotlarını elden bırakmayan Gazi hemen bir orta çözüm yolu seçti. Padişahlıkla halifelik birbirinden ayrılacaktı. Cismani iktidarı temsil eden birincisi kaldırılacak, ruhani iktidarı temsil eden ikincisi bırakılacaktı. Bu iktidar görevi dini olacak fakat hiçbir şekilde siyasi olmayacak bir şehzadeye devredilecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, anayasaya göre egemenliğin millete ait bulunduğunu bildiren bir önerge hazırlandı. Bu çözüm yolunun hem padişahı uzaklaştırmaya hem de meclisteki dinci unsurları yatıştırmaya yeteceği umuluyordu. Lakin bunlar Mustafa Kemal'in kişisel düşmanlarıyla da birleşerek güçlenince bağırıp çağırmaya başladılar. Gazi muhalifleri kendi alanlarında sıkıştırdı. Adliye vekilinin de yardımıyla İslam tarihi üzerinde iyice bilgi edinerek halifelikle padişahlığın geçmişte de ayrı olduğunu, şimdi de pekala ayrılabileceklerini öne sürdü. Konuşması mecliste bir fırtına kopardı. Vahdettin adı her geçtikçe mebuslar Allah kahretsin diye bağırıyor, gürültü ediyorlardı. Arkadan çeşitli teklifler, birleşik olarak toplanan üçlü bir komisyonda görüşüldü. Bilgiç bir hoca kürsüye çıkarak kılı kırk yararcasına bitmez tükenmez deliller sayıp dökmeye girişti. Gazi bir köşeye çekilmiş sabırla dinliyordu. Kendi ağzıyla Şer'iye encümenine mensup hoca efendiler, halifeliğin sultanlıktan ayrılamayacağını bilinen saçmalıklara dayanarak iddia ettiler. Bu işe gerçekçi bir görüş getirmek şarttı. Gazi'nin görüşüne göre mesele halifeliğin gücünü meclisinki ile bağdaştırabilecek bir formül bulmaktaydı. Kendi taraflarının bile kararsız olduğunu görünce ortak komisyon başkanından söz aldı. Önündeki sıranın üstüne çıktı, yüksek sesle şunları söyledi. Efendim, egemenlik ve sultanlık, hiç kimse tarafından hiç kimseye bilim icabıdır diye görüşme ile tartışma ile verilemez. Egemenlik, sultanlık kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin egemenlik ve sultanlığına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk milleti bu saldırganların hadlerini bildirerek, egemenlik ve sultanlığını baş kaldırarak kendi eline bil fiil almış bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Söz konusu olan millete sultanlığını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız sorunu değildir. Mesele zaten olup bitmiş bir gerçeği açığa vurmaktan ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse düşünceme göre çok iyi olur. Aksi takdirde gerçek yine usulü dairesinde belirtilecektir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, nutuk. Bu bir şiddet tehdidi demekti. Gazi arkadan uzun uzadıya bir takım ilmi açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Ankara mebuslarından bir hoca, "Affedersiniz efendim," dedi. "Biz meseleyi başka bir noktayı nazardan mütalaa ediyorduk. İzahatınız bizi aydınlatmış oldu." Dipnot, Hoca Mustafa Efendi, Gazi Mustafa Kemal, nutuk. Mustafa Kemal böylece politika alanındaki taktiğine uygun olarak, inandırma ve korkutmayı birleştirmekle davayı ortak komisyonda çözüme bağladı. Şimdi meclise verilen kanun tasarısı iki maddeden ibaretti. Birincisi, tek kişi egemenliğine dayanan İstanbul'daki hükümet şeklinin İngilizlerin şehri işgal ettiği 16 Mart 1920 tarihinde sona erdiğini bildiriyordu. İkincisi ise, halifeliğin her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu'na ait ise de Türk Devleti'nin malı olduğunu ve meclisin Osmanlı hanedanı içinden bilgi ve karakter bakımından en uygun görünen kimseyi halife olarak seçeceğini ilan ediyor, İslam tarihinde ilk olarak cismani ve ruhani iktidarı kanun yoluyla birbirinden ayırıyordu. Gazi ad okunarak oylama teklifine karşı kalkarak, "Buna hacet yoktur. Memleket ve milletin istiklalini sonuna kadar koruyacak temel ilkeleri, Yüksek Meclis'in oy birliğiyle onaylayacağını sanırım," dedi. Başkan kanunu oya sundu, oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Yalnız menfi bir ses işitildi. "Ben muhalifim." Bu ses söz yok sedalarıyla boğuldu. Dipnot aynı kaynaktan. Toplantı artık Arapça değil, Türkçe okunan dualarla sona erdi. Mustafa Kemal, "İşte efendiler," diyor. Osmanlı saltanatının çöküş ve yıkılış töreninin son safhası böyle geçmiştir. Meclisin aldığı karar İstanbul'a ulaşır ulaşmaz Refet Paşa, müttefik yüksek komiserlerine Babali hükümetini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devraldığını bildirdi. Tevfik Paşa, 4 Kasım 1922'de Yıldız Sarayı'nda padişaha Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümetinin makam mühürlerini teslim etti. Müttefikler Türkiye'nin iç işlerinde tarafsızlıklarını bildirdiler. Şehrin yetkilileri, geçici olarak Saltanat-ı Milliye diye nitelendirilen rejimi tanıyarak Refet Paşa'yı ziyaret ettiler ve Ankara'nın emri altına girdiler. İstanbul'da bir kere daha "Yaşasın Saltanat-ı Milliye, Yaşasın Meclis" diye bağırılarak şenlikler yapıldı. Bu sırada Sultan etrafındakilerden çoğunun kaçıp gitmiş olduğu yerde hala oturmaktaydı. Padişahın yerinden zorla atılmasının halkta uyandıracağı tepkiyi hesaba katan Gazi, olayları beklemeyi daha uygun görüyordu. Vahdettin, Rambold'u çağırtarak uzun ve sıkıntılı bir görüşme yaptı. Kendisine güven verilmesini istedi ama boş yere. Rambold ona İngilizlerin artık Ankara hükümetinden başka kimseyle görüşemeyeceklerini bildirdi. Bunun dışında bütün verebildiği söz, padişah ani bir tehlike karşısında tahtını bırakmak ya da bırakmadan çekilip gitmek isterse kişisel güvenliğinin sağlanacağı oldu. Rambold biraz sonra Lozan'a gitti. Gitmeden önce Harrington'a padişahın hayatından sorumlu olacağını söyledi. Eğer durum daha ciddileşirse padişah bağlılığına güvendiği mızıkacı başısıyla Harrington'a haber yollayacaktı. Vahdettin hala kaderinden kurtulmaya çalışarak mabeyincisini Refet Paşa'ya gönderdi ve Gazi ile hemen görüşmek istediğini bildirdi. Ankara'dan gelecek bir temsilciyi kabul etmeye hazırdı. Gazi'ye bunu mektup ya da telgrafla açık olarak bildirecekti. Mustafa Kemal ve Rauf Bey ondan yazmasını istediler. Fakat hiçbir mektup gelmedi. Refet Paşa da padişahın yakında kaçmak niyetinde olduğunu anladı. Bunun üzerine sultanın deniz yaverini yaptıklarını gözlemekle görevlendirdi. Yaver yakalanır da görevinden atılacak olursa ona başka bir iş bulmaya söz verdi. Padişah 10 Kasım'da sanki bir şey olmamış gibi cuma selamlığında bulundu. Arabasının içine büzülerek saraydan çıktı. Üzerinde sadece bir subay üniforması, başında da bir kalpak vardı. Nişanlarını takmamıştı. Yüzü berbattı. Rengi padişah değil de gölgesi denecek kadar solmuştu. Arkasından yalnız siyahi harem ağalarıyla birkaç yaveri geliyordu. Başka kimsecikler yoktu. Ne ulema, ne paşalar, ne de hükümet kalmadığına göre nazırlar. Gören bir cenaze alayı sanırdı. Küçük kafile camiye gelince müezzin ezanını okudu. Ama artık yüce ve muzaffer padişahla büyük hanedan adına değil, sadece müminlerin başı ve halife adına. Son padişah bir makine gibi ruhsuz ve cansız arabasından indi ve son selamlık resmi için camiye girdi. Az sonra mızıkacı başı Harrington'a giderek sultanın kendisini tehlikede gördüğünü ve İngilizlerden hemen alıp götürmelerini istediğini söyledi. Harrington, padişahtan doğrudan doğruya bir dilek olmadan harekete geçmek istemedi ve elinden yazılı bir kağıt aldı. Şimdi kendi söylediği gibi, son padişahı sarayından canlı olarak çıkartmak sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu da saray iyice muhafaza altında ve milliyetçi ajanların göz hapsinde bulunduğu için kolay bir iş değildi. Harrington emrindeki subaylardan yalnız birkaçına açılarak buna göre bir plan kurdu. Padişah aldığı talimata uyarak maiyetindekilere o geceyi merasim köşkünde geçirmek istediğini söyledi. Bu köşk bahçenin uzak bir ucunda İngiliz barakalarının bulunduğu alana giden Malta kapısının yanı başındaydı. Bu istek hiçbir şüphe uyandırmamıştı. Oğlu ve kendileriyle beraber gidecek olanlar gelip köşkte padişaha katıldılar. Baş mabeyincisi, mızıkacı başısı, doktoru, iki sadık katibi, bir uşak, bir berber, iki de harem ağası, hepsi 9 kişiydi. Vahdettin bütün gece etraftaki yaldızlı pirinç masalar üzerinde tabancalarla, mücevherlerinin, kıymetli taşlarının ve daha başka değerli eşyalarının sandıklara yerleştirilmesini başlarında durarak bekledi. Eşyalar arasında Sultan Selim'e ait som altından küçük bir masa da vardı. Küçük grup sabahın 6'sında köşkten çıktı. Kapıyı bir harem ağası açtı. Dışarıda üzerlerinde kızıl haç işareti olan iki İngiliz hasta otomobili bekliyordu. Yakındaki geçit alanında da bir İngiliz müfrezesi talim yapıyordu. Arabalara binmeleri için merdiven konulmuştu. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu. Sultanın şemsiyesi kapıya takıldı. Ama en sonunda kimseye görünmeden yola çıktılar. Harrington, Tarabya'daki evinde sabah kahvaltısında jambonlu yumurtasını yerken yağmura bakıyor ve erlerin böyle bir havada geçit yaptırmaya kalkan subaylarına deli diyeceklerini düşünüyordu. Sultanla buluşacağı tophanedeki tersaneye giderken, oraya buraya yerleştirmiş olduğu subayların yağmur altında umursamazlıkla gezindiklerini gördü. Rıhtımda Rumbold gittikten sonra elçilik maslahat güzarlığına geçen Neville Henderson'la buluştu. Biraz sonra ikinci ambulans geldi. Lakin birkaç dakika önce kalkmış olmasına rağmen birincisi ortada yoktu. İki İngiliz merakla saatlerine baktılar. Acaba bir aksilik mi çıkmıştı? Aksilik pek önemli değildi. Padişahın bindiği ambulansın lastiği patlamış, hemen değiştirilmesi gerekmişti. Ama çok geçmeden geldi. General ve Henderson sultanı selamladıktan sonra bir Bahriye motoruna bindirdiler. Motor onları İngiliz Malaya zırhlısına götürdü. Yolda General Harrington, padişah belki bu tarihi olayın hatırası olarak sigara tabakasını hediye verir diye bir umuda düştü. Vahdettin bunun yerine dönerek kendisine geride kalan 5 karısını emanet etti ve arkadan gönderilmelerini istedi. Sonra savaş gemisinin merdivenlerini tırmanmaya başladı. Gemiye çıkınca Harrington padişaha artık İngiliz toprağında ve güvenlikte olduğunu söyledi ve nereye gitmek istediğini sordu. Vahdettin'in özellikle gitmek istediği bir yer yoktu. Malta adı ileri sürülünce kabul etti. Doktoruna karıları ve kızları için bir mesaj yazdırttı. Bunu harem ağalarından biri götürecekti. Doktor sinirinden yazarken bir yanlış yapmıştı. Padişah yalnız o anda soğukkanlılığını elden kaçırdı. Öfkeyle doktora dönerek, asıl kendi hakkıyken mahiyetindekilerin şaşkınlığa kapılmasını yüzüne vurdu. Resmi vedalaşmalar bittikten sonra Malaya gemisi Sarayburnu'nu dönerek Marmara'ya açıldı. Henderson elçiliğe dönünce Rumbold'a yazmış olduğu mektuba bir not ekledi. Her şey yolunda. Zat-ı şahane 8.45'te Malaya'daydı. Bütün iş bir aksilik çıkmadan başarıldı. Gittiği için memnunum. Gerçekten de bu iş kimse karışmadan ve görünüşe göre Türklerden habersiz olup bitmişti. Refet Paşa padişahın kaçışının yakın olduğunu sezinlemişti. Baba Ali'deki yatağında ajanı olan deniz yaverinin raporunu beklerken gözüne uyku girmemişti. Güneş doğduktan biraz sonra yaver telaş içinde, saçı başı karışık, ayaklarında terlikler, odadan içeri daldı. Sultan kaçtı diye haber verdi. Köşkün penceresinden onun İngiliz askerleri eşliğinde bir hasta arabasına bindiğini görmüştü. Daha önce bunu belli eden hiçbir işaret olmamıştı. Vahdettin merasim köşkünde gecelemekle uyguladığı hilenin başarıya ulaşmasını sağlamıştı. Yaver suçluluk ve korku nöbeti içinde saraydan dışarı fırlamış, ayağında terliklerle 1,5 kilometre koşmuş, sonra bir araba bularak geri kalan 4 kilometrelik yolu, yağmur ve çamurun müsaade ettiği kadar hızla alarak Baba Ali'ye gelmişti. Şimdi kendisi ne olacaktı? Verilen ödevi yapamamıştı. Sinir buhranı içerisinde Refet Paşa'nın insafına sığınıyordu. Refet Paşa omuzunu okşayarak onu yatıştırdı. Hadi git uyu, ben de uyuyacağım. Yatmadan önce Gazi'ye bir telgraf çekerek Vahdettin'in gittiğini bildirdi. Birkaç saat sonra uyandığı vakit gelen cevabı verdiler. Sultanın kaçışından kimin sorumlu olduğu soruluyordu. Elinden gelse ben diyecekti. Bunun yerine hiç kimse diye cevap verdi. Bu iyi bir çözüm olmuştu. Milliyetçiler padişahı tutuklayıp sürgüne göndermek gibi çirkin bir durumdan kurtulmuşlardı. Kendi isteği ve kafirlerin yardımıyla kaçmış ve bir mağdur gibi görünecek yerde bütün İslam aleminin hakaretine uğramak durumuna düşmüştü. Refet Paşa bundan sonra aldığı talimat üzerine Sultan'ın amcazadesi Veliaht Abdülmecit Efendi'yi ziyaret ederek Büyük Millet Meclisi'nin koşullarına uygun olarak halifeliği kabul etmesini diledi. Abdülmecit 54 yaşında, gürbüz ve dik bir adamdı. Aydın liberal düşüncelerinden dolayı Abdülhamit tarafından politikadan uzak tutulduğu için boş vakitlerinde kendisini sanata vermiş, sarayının bahçelerini düzenleyip güzelleştirmiş, musikide usta olmuş, bir tablosu Abdülhamid'in ölümünden sonra Paris salonunda sergilenecek kadar resim yapmayı da becermişti. Dipnot, sonradan Refet Paşa'nın da bir portresini yaparak kendisine hediye etti. Koyu bir Müslüman olmasına rağmen modern düşünüşlü bir adamdı. Milliyetçilere karşı da sempati göstermişti. Şimdi kendisini meclisin kararlarına uymakla yükümlü tutan bir belgeyi imzalayarak halife oluyordu. Ertesi gün mebuslar gizli oturumda toplandılar. Rauf Bey, Vahdettin'in Müslüman alemine karşı işlediği çeşitli hainlikleri hatırlattı ve mebuslardan yeryüzünde peygamberi temsil edecek yeni birisini seçmelerini istedi. Ulemadan hatırı sayılır biri kendisini destekledi. Önce tahtından çekilmemiş olan padişah hal olundu. Arkadan halifelik için Abdülmecit'in adaylığı ileri sürüldü. Hocalar gayrete gelmiş, halifenin gücü ve görevleri üzerindeki görüşlerini enine boyuna can sıkar şekilde sayıp dökmeye başlamışlardı. Gazi onları bir süre kendi aralarında çekişmeye bıraktı, sonra iyice bir yola getirdi. Onlara anlattı ki bu gayet kolay bir sorundur. Bazı konuşmacıların üzerinde durduğu gibi İslam alemini değil, sadece Türk milletini ilgilendirmektedir. Milletin bütün olarak elinde bulundurduğu egemenlik de olur. Halifenin karışabileceği bir şey değildir. Bütün istenilen şey kaçak halifenin indirilmesi ve yerine yeni bir dini önderin seçilmesidir. Böylece en sonunda Abdülmecid'in halifeliği çoğunlukla onaylandı. Halife bağlı olduğu koşulları bir bildiriyle İslam alemine açıklayacaktı. Ancak bunun da hükümetin onayından geçmesi gerekiyordu. İçinde siyasete değinen hiçbir şey bulunmayacak, yalnız meclis tarafından halife seçilmekten duyduğu sevinci bildirecek ve Vahdettin'in davranışını yerecekti. Halifenin cülusu bir cuma günü milliyetçilerin dikkatle kısalttıkları bir törenle yapıldı. Fatih'in giydiği geleneksel sarık ve cübbe yerine redingot ve fes giymişti. Topkapı Sarayı'nda bir meclis heyeti tarafından karşılandı ve kendisine üzerine görevinin koşulları yazılmış bir parşömen verildi. Karşılıklı söylevlerden sonra peygamberin kutsal emanetlerinin bekçiliğini üzerine aldı. Yalnız cismani iktidarın sembolü olan kılıç kendisine verilmedi. Yeni halife sonra yanında Refet Paşa ile beraber Fatih Camii'ne gitti. Törene katılan arabaların uzunluğu padişahın tahta çıkış törenlerini hatırlatıyordu. Bu da bazı radikal mebusların hoşuna gitmedi. İlk selamlık Fatih Camii'nde oldu. Önce bando yeni İstiklal Marşı'nı çaldı. Arkadan Türkçe olarak hutbe okundu. Son olarak da halife Büyük Millet Meclisi'ne bir teşekkür telgrafı gönderdi. Bu telgraf bazı tutucu mebusların ısrarı üzerine ayakta okundu. Düşük padişah bir süre sonra Malta'dan San Remo'ya giderek orta büyüklükte bir villaya yerleşti. Rambold'un yaptığı son görüşmeden sonra İngiliz elçiliği sultanın paralarıyla değerlerinin dışarıya gönderilmesine aracılık etmişti. Böylece yaşamasına bol bol yetecek parası vardı. Gidişinden bir ay sonra harem ağalarından biri karılarıyla ailesini alıp götürmek için İstanbul'a geldi. Bu haberi duyan Amerikalı bir empresario İngiliz elçiliğine bir telgraf çekti. Bu telgrafta şöyle deniyordu: "Eski sultanın karılarına New York hipodromunda iş bulunabilir. Beni bu kadınları sağlayabilecek kişilerle temasa geçirmenizi saygıyla dilerim." Kral 5. George bu mesaj kendisine okununca epey eğlendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış ve çöküşünün son perdesi de böyle kapandı.